Dünyadaki Türkiye.
Dünyadaki Türkiye programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Ben Yasemin Hasan. Sizlere Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan sesleniyoruz. Program konuğumuz 30 yıldır Avusturya'da ticaret yapan iş adamı Faruk Can. Hoş geldiniz Faruk Bey yayınımıza.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
Avrupa'da artan aşırı sağ Avusturya'da da kendini gösteriyor. Avusturya hükümeti yabancı düşmanlığı ve ırkçı politikaları uyguluyor. Irkçılıktan Avrupalı Türk iş insanları da etkileniyor. Bugün yayınımızda ırkçılığın iş dünyasına yansımasını ele alacağız. Faruk Bey, sorularımıza geçmeden önce dinleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız?
Evet, merhabalar. Tekrar iyi yayınlar. Ben Faruk Can, yaklaşık 32 yıldır ben Avusturya'da yaşıyorum. İşte öğrenci olarak geldim ve daha sonrasında burada kaldık, iş hayatına atıldık. Zaten Türkiye'deyken, İstanbul'dayken de ticaretle uğraşıyordum. Ticareti seven bir yapıya sahibim. Nitekim burada da ticarete atıldık ve 30 yıldır da elimizden geldiğince ticaretle uğraşıyoruz. Bu arada sivil toplum kuruluşlarında görevler aldık öğrenciyken ve daha sonrasında. Yaklaşık 10 yıl önce de 8 yıl önce de MÜSİAD Avusturya'da 6 sene başkanlık yaptım. Yönetim kurulunda görev aldım. Daha sonra yönetim kurulu başkanlığı, başkanlık yaptım. Şu anda hala hem MÜSİAD Avusturya olsun, diğer sivil toplum kuruluşları olsun, bunlarda görevlerimiz devam ediyor. Aktif bir üye olarak görevimiz devam ediyor. Elimizden geldiğince hem burada yaşayan Türk toplumuna hem de Avusturya toplumuna karınca kararınca faydalı olmaya çalışıyoruz.
Peki Avusturya siyasal İslam'ı suç olarak tanımlamaya hazırlanıyor. Bu girişimle İslam ve Müslümanları hedef göstermiyor mu?
Şimdi zaten siyasal İslam başlı başına Müslümanları hedef gösteriyor. İlginci siyasal İslam nedir? Daha buna siyasal İslam'a daha tam bir açıklık getiremiyorlar. Karşılığı nedir? Siyasal İslam derken kimi kastediyorlar? Bunun siyasal İslam'ın ekspertleri, bunu adlandıranlar esasında direkt İslam düşmanlığı yapıyorlar. Yani İslam'a karşı, Müslümanlara karşı, Müslümanlara karşı alerjisi olan ekspertleri seçmişler özellikle. Siyasal İslam nedir? Siyasal İslam'ın içinde hepimiz varız. Ben de varım. İşte bütün Müslümanlar var. Yani oruç tutuyorsan, namaz kılıyorsan, hatta iftara gidiyorsan, iftar yemeği veriyorsan siyasal İslam'sın. Yani kısaca bizim anladığımız kadarıyla, çünkü çok geniş bir şeye hakim, siyasal İslam dünyevi olacaksın, uhrevi olmayacaksın. Yani efendime söyleyeyim, eğer sadece ve sadece kimliğinde İslam kelimesi yazıyorsa ve bunun haricinde hiçbir şeye katılmıyorsan siyasal İslam'ın dışındasın. Ama selamünaleyküm dersen bile siyasal İslam'sın. Yani potansiyelsin, tehlikesin, teröristsin. Hele hele bayanlar için daha zor. Başörtüsü takıyorsan siyasal İslam'ın içerisindesin. Potansiyel tehlikesin ve senden her şey beklenir diye bir Avrupa'da, yalnız sadece Avusturya'da değil, Avrupa'da böyle bir algı oluşturmaya, bir Avrupa İslam'ı, hatta daha önce, bundan 10 sene önce Avrupa İslam'ı diye bir terim ortaya attılar. Pek o tutmadı mı? Ne olduysa bunu siyasal İslam'a çevirdiler. Siyasal İslam'la beraber kendi düşüncelerine göre bir Avrupa'da kendi kabuğunda tamamen pozitife edilmiş bir İslam'ı oturtturmaya tırnak içinde çalıştırıyorlar. Siyasal İslam'dan şu anda sokaktaki insanların, yani 10 kişiyi çevirsek siyasal İslam'dan ne anlıyorsunuz dediklerinde ilk kelime terörizmdir. Onu bir kere şey yapalım, yani kabul edelim. Zaten İslam eşittir terörizmi yerleştirmeye çalışıyorlardı. Bunda da kısmen başarılı oldular. Tabii bu işe gönül vermiş, bu işi araştıran gerçek Avrupalı olsun, işte Avusturyalı olsun, tabii işi bilen dostlarımız tabii buna hemen karşı çıkıyorlar da tabii belli bir tabaka, asıl yönetilen tabaka ki hedef tabaka, kitle o, siyasal İslam'ı bence başarıyla onlara empoze ettiler yani.
Evet, Batılılara göre makbul Müslüman kim? Ve bu sınırın dışında kim, neden yer alıyor?
Şimdi Batılılara göre makbul Müslüman, bir kere Batılı'nın şöyle bir sıkıntı var. Şeyden sonra, sanayi devriminden sonra Batı'daki Batılılar bir kere makbul Müslüman'ın ne olduğunu bilmeleri lazım. Bu Batılı şey, makbul Müslüman nasıl, onların kafalarındaki makbul Müslüman'ı bir bilmemiz lazım. Şimdi şeyden sonra, işte İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'ya gelen göç, tabii Avrupa'da biliyorsunuz, Avrupa'yı da ben ikiye üçe ayırıyorum. Yani bir Belçika, Fransa, İngiltere farklı bir kategoride, Almanya, İsviçre, Avusturya, İskandinav ülkeleri farklı bir kategoride. Neden? Çünkü buraya gelen Müslüman göç %80, %90 Türkiye'den gelen. Ama işte Fransa olsun, Hollanda, Belçika olsun, buraya gelen Müslüman göç daha çok eski sömürgelerinden, Mağrip ülkelerinden. Tabii onların gelmesiyle bizim Türklerin gelmesi arasında çok farklar var. Çok farklar var. Şimdi bir Alman'ı, bir Avusturyalı'yı düşünürsek, işte Alman, Avusturyalı ilk önce bir Müslüman'ı görmeden önce kafasında işte eski Osmanlı, işte İslam, Haçlı seferleri, böyle bir algıyla tanıdı Müslüman'ı burada. Fakat burada Müslüman, başta tabii Türkler olarak, tabii bunun içinde Bosnalılar da var, diğer milletler de var da tabii ağırlık Türkler olduğu için, Müslüman'ı ilk gördüğünde baktı ki bir sıkıntı yok, çalışkan, verilen görevi yerine getiriyor. Bununla beraber hayatını idame ettiriyor. Ekser çoğunluğu dürüst, çalışkan ve bununla beraber de kendi şeyini yaşamaya çalışıyor bu ülkede. İlk yıllarda gayet sıcaktı bakışları. Tabii bu 2000'li yıllara kadar bir sorun olmadı. Hatta burada Müslümanlar biliyorsunuz camiler açtı. Tabii zor şartlarda açlardı ama bütün devletler, hükümetler ellerinden gelen yardımı yaptılar. Hem okullarda olsun hem de toplumda, dışarıda olsun hiçbir sıkıntı çekmediler. Ama 2000, bilhassa 2010 yılından sonra ciddi sıkıntılar olmaya başladı. İşte bu siyasal İslam'ı, şimdi ilk önce beni dövecekler ama bu beni dövmeleri için bir sebep bulmaları lazım, bir sebep oluşturmaları lazım. Bunu oluşturdular. Bununla beraber artık bizi, buradaki Müslümanları dövmeye başladılar. İşte çeşitli şeyler geldi, yasaklar koymaya başladılar ki ilkokullarda başörtüyü yasakladılar. Ve bu bizim toplumumuzun çoğunluğunu hiç etkilemedi. Neden? Çünkü ilkokulda başörtülü kız çocuk sayısı o kadar azdı ki. Ha, ama tabii biz şeyi biliyoruz, yani bunun nereye gideceğini biliyoruz. Ve bir sonraki adım işte ortaokullarda, liselerde, işte kamuda, üniversitede bunu yapacaklarını biliyoruz. Şimdi ilkokulu başardılar, ortaokullar konuşuluyor. Ve bununla beraber işte dışarıda İslam, başörtü, terörizm, bunları hepsini harmanladılar. İnsanların sokakta bir başörtülü gördüğünde, ki en birinci şeyde o insanlarımız, çünkü o kardeşlerimiz muhatap oluyorlar. Ben o kadar muhatap olmuyorum ama bir başörtülü bayan direkt muhatap oluyor ve ilginci, başörtülüysen Müslümansın, başörtülüysen Türksün. Ama bunun içinde işte Arabı da var, Bosnalısı da var, efendim diğer milletlerden de var ama hiç fark etmiyor. Avrupa'da başörtülüysen Türksün ve Müslümansın. Elhamdülillah, ondan bir sıkıntımız yok. Bununla beraber işte bu algıyla beraber terörist haliyle, demin söylediğimiz tabaka otobüste giderken karşısındaki bir Müslümanı gördüğünde ister istemez tepki veriyor. Ha, kimisi kalbinden veriyor, sessiz veriyor. Kimisi sesli tepki gösterebiliyor. Ve bu zaman zaman medya aracılığıyla bu şey yapılıyor, çoğaltılıyor. Tekrar bazen frenleniyor. İşte en son malumunuz, duymuşsunuzdur. İşte şeyde, Avusturya'da, Viyana'da bir terör saldırısı oldu. Müferit bir kişiydi, bir teröristti. 4 tane günahsız insanı öldürdü. Ama bunun arkasında çok şeyler yatıyordu. Ve sonradan biz de tabii, biz de bilmiyoruz. Sonradan 2-3 gün sonra medyaya yansıdı ki bu eylemi gerçekleştiren terörist belli bir süre önce Slovakya'ya gitmiş. Oradan silahı için mermi temin etmeye çalışmış, satın almaya çalışmış. Ve oranın Çünkü alacağı mermi özel bir mermi olduğu için oranın istihbaratı veya o satan yer Avusturya'nın istihbaratına haber vermiş. Bakın böyle böyle bir şahıs, arabanın plakasını şeyini, böyle böyle bir şahıs buradan geldi, mermi almaya çalıştı da biz vermedik diye. Buna rağmen kimse bir şey yapmamış ve adam gelmiş aradan belli bir süre sonra böyle bir olayı gerçekleştirmiş. Şimdi bunu masaya koyarsak art niyet arıyorsun. Bunda bir hazırlanmış bir şey görüyorsun yani. Bir plan program dairesi çerçevesinde oluyor. Ve hiç de kamuoyunda hiç de şeyi bulmadı. Yani esasında bir skandal. Yani hükümetin istifa etmesi lazım. Bakanın istifa etmesi lazım. Ama hiç sadece medyada bir iki gün haber oldu. Ondan sonra unutuldu. Şu anda hiç o konuyla alakalı bir şey yok. Ha, bakan açıklama yaptı. İşte suçu birilerine attı. İşte araştırıyoruz dedi. Bir araştırma komisyonu kuruldu dedi. İşte oradan gelen ihbarı burada nerede şey olmuş diye. Tabii biz biliyoruz ki bunun başı da belliydi, sonu da belliydi. Bütün bu yapılanlar Avrupa'daki Müslümanlara bir proje. Avrupa'daki Müslümanları dünyadaki Müslümanlardan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Burada yetişen yeni nesili dinini, gerçek dinini öğrenmesin ve öğrendiği şekilde yaşamasın. İşte bir Avrupa İslamı olursun. Onun için biz burada yetişen yeni nesili uzaklaştırmak için işte bir siyasal İslam çıkartalım. İşte bir kötü diyelim ki buradaki gençler aman desinler. Biz böyle bir Müslüman değiliz. Biz böyle bir Müslümanız. Biz dünyevi Müslümanız. İşte sadece sorduklarında evet ben Müslümanım ama bunun haricinde İslam'a ait hiçbir şeyi yerine getirmeyen, kuralları, şeyleri, görevlerini yerine getirmeyen bir topluluk meydana getirmek istiyorlar burada. Bir nesil yetiştirmek istiyorlar burada.
Faruk Bey, Avusturya'da geçen yıl çalışma hayatında 59, eğlence ve hizmet sektöründe 199, ırkçılık karşıtı çalışmalar yürüten kişi ve kurumlara yönelik ise 66 ırkçı saldırı meydana geldiği raporlandı. Geçen yıl toplam 1950 ırkçı saldırı kayda geçti. Bu saldırılarla ilgili değerlendirmeniz nedir?
Şimdi bu verdiğiniz rakamlar doğrudur, doğru olabilir ama gerçekte bu yaşanmış olaylarla rakamlar arasında çok fark var. Bu verdiğiniz rakamların belki 2 misli, 3 misli, 4 misli. Neden? Neden? Çünkü yani insanlar şeye ciddiye almıyor. Yani bir diyelim ki bir başörtülü bayan bir yerde başörtülü olduğu için ırkçı bir saldırıya, yani şöyle ırkçı bir saldırıya, fiziki değil de ama sözlü bir saldırı oluyor. Artık buradaki bayanlarımız da tabii burada dördüncü nesil var artık. Yani buranın kültürüne, diline hakim oldukları için o insanların cevabını çok iyi veriyorlar. Çok iyi kendilerini müdafaa ediyorlar. Onun için bunu işte resmi yerlere hiç bildirmiyorlar. Bildirmedikleri için o şeylere, sizin verdiğiniz şeyleri, rakamlara, istatistiklere girmiyor. Dahil değil. Kimisi bundan dolayı vermiyor. Kimisi de bundan bir şey çıkmaz diye vermiyor. Ama rakamlar o verilen istatistiklerden çok çok daha fazla. Onu iyi biliyoruz yani. Spesifik, ben kendim yaşadım. Bundan 2-3 sene oldu. Akşam eve gidiyorum. Rutin bir şeye rastladım. Trafik kontrolüne rastladım. İşte çeviriyorlar. Beni de çevirdiler. İşte yanıma geldi bir polis arkadaş. İyi akşamlar dedi ve nazik bir şekilde. İyi akşamlar. İşte ehliyetinizi, ruhsatınızı görebilir miyim? İşte ben de görünüş olarak pek Türkiye benzemem. Yani işte tip olarak Avrupalı tiplere benzerim. Hiç beni tabii yabancı olarak görmedi arkadaş. Ondan sonra ehliyetimi verdim. Ehliyetimde Faruk ismini gördükten sonra bir insanın o bir saniye içerisindeki değişimini ben size anlatamam. Ancak yaşanır yani. Hemen aşağıya in diye böyle sert bir sesle aşağıya in. Ondan sonra değişti. Yani 5-10 saniye önceki o nazik adam gitti, başka birisi geldi. Ehliyetimi gördükten sonra, ama elini aldıktan sonra. Da ben güldüm, tebessüm ettim. İndim aşağıya. İşte rutin kontrol. İşte artık bu sefer detaya girdi. İşte en ince detayına kadar yani bir şey bulmaya çalışıyor. Ama ben hala tebessüm ediyorum, gülüyorum. Dedim ki ya neden böyle birden değiştiniz dedim. Yok dedi, ben de değişmedim. Benim ne oluyor? Değiştiniz. Yani benim dedim ehliyette ismimi gördükten sonra dedim. Çok değiştiniz. Allah'tan bütün o arabada olması gereken şeyler de mevcuttu. Ceza yazamadı. Bırakmak mecburiyetinde kaldı. Zaten bir şey yapamazdı. Ama ben bunu bizatihi ben yaşadım yani. Ki ben böyle olduğum halde ki dediğim gibi yani birçok arkadaşımız, birçok duyuyoruz. Artık insanlar bir de ilk zamanlar çok konuşuluyordu. Artık insanlar paylaşmıyor bile böyle şeyleri. Yani bir şey yaşıyorsa orada hallediyor. Sözlü ya cevap veriyor ya da muhatap almıyor, cevap vermiyor. O şekilde gidiyoruz yani.
Avusturya'ya işçi olarak çalışmak ve para biriktirmek için göç ederek giden toplum artık işveren konumunda. Bunun ülke ekonomisine etkisi konusunda neler söylemek istersiniz?
Avusturya'da biliyorsunuz bizlerin 50'lerden sonra Avusturya'ya geliyoruz. 50-55'de yolu kazanmaya başlıyor yavaş yavaş. Şimdi burada artık 4. 5. nesilimiz var. Şimdi artık burada küçük çocuklar... Yani birkaç sene sonra daha da fazlalaşacak. Artık benim dedem Avusturya'da doğmuş diyorlar, demeye başladılar. Yani dedeleri burada çocuk olan torunlar var artık yani. Bırakın annesini, babasını, dedeleri burada doğan bir nesil var. Tabii ben bu neden siyasal İslam terimi çıkarttılar, neden Müslümanlara, Türklere bu kadar, yani Doğu Avrupa kısmını, yani Avusturya, Almanya, İsviçre tarafından sebeplerinden bir tanesi de burada yetişen ciddi bir nesil var. Çift kültüre sahip, iki veya üç dile hakim, ciddi bir potansiyel ve istatistikler de bunu görüyorlar. Hepimiz, biz de yapabiliriz, biz de yapıyoruz yani. Görüyorlar ki yani bu sayı gün geçtikçe her sene artıyor. Ve bu klasik kafamızda oturmuş, yani Türkiye'deki bizi dinleyenlere de özellikle rica ediyorum. Artık kafamıza oturmuş işte bir gurbetçi Türk diye bir şey yok. Avrupalı Türk var. Yani Avrupa'da yaşayan Türkler gurbetçi Türk terimini artık kabul etmiyorlar. Çünkü artık buraya ait hissediyorlar kendilerini. Yani ve hakikaten de buraya aitler yani. Çünkü neden? Gözünü açmış burada, buradaki hastanede. İlkokulu, ortaokulu, liseye burada gitmiş, üniversiteye burada gitmiş veya meslek eğitimini burada yapmış. Yani Türkiye ile bağları var ama artık yani öyle burada aileler var ki bütün şey sülale burada. Yani Türkiye ile sadece Türk oldukları için ve onu hiçbir zaman inkar etmiyorlar ve gurur duyuyorlar. Ama Türkiye ile hiç şeyleri yok. Bağlantıları yok. İstanbul'u çok seviyorlar. Türkiye'yi çok seviyorlar. Veya Türkiye ile ilgili bir tartışma olduğu zaman sonuna kadar müdafaa ediyorlar. Ama buraya aitler. Artık Avrupalı gibi düşünüyorlar. Almanca düşünüyorlar. Almanca rüya görüyorlar. Bunlar çok önemli. Şimdi bu ciddi bir nesil, dediğim gibi gün geçtikçe artıyor. Yani 2020'deki rakamları ben, yani 2000 yılında da konuşuyorduk. Yani önümüzdeki yıllarda çok artacak diye. Evet, hakikaten hem ticarette olsun hem kamu kurumlarında olsun birçok elemanımız yetişti. Ticarette de belli bir yol aldık. Mesela şu anda artık buradaki Türk toplumunun ekser çoğunluğu, yani %70'i diyebilirim, Avusturya vatandaşı oldu. Avusturya vatandaşı olduğu için artık istatistiklerde Türk kökenli diye girmiyor. Artık Avusturyalı olarak giriyor. Ya onun için ayırt edemiyoruz işte. Burada ne kadar Türk işletmesi var diye o rakamları alamıyorsun ve sahih değil. Ama biz biliyoruz ki yani buradaki yaptığımız çalışmalarla alakalı Avusturya'da 12 bin Türk işletmesi var. Avusturya'nın nüfusu 8,5 milyon. Yasemin Hanım, yani onu da söyleyeyim. Yaklaşık 12 bin Türk işletmesi olduğunu tahmin ediyoruz. Artı eksi. Bu işletmeler 60 bin ile 70 bin arasında kişiye istihdam sağlıyor. Ve yıllık ciro, bu da tabii tahmini artı eksiyle beraber, yaklaşık 1 milyar euro. Yani ciddi bir rakam. Ve bunun yarısı da, bu verdiğim rakamların yarısı da, yani 12 bin işletmenin yarısından başkent Viyana'da. Viyana ve çevresinde. Artık inanır mısın yani bizler bile bir şirkete gittiğimiz zaman veya bir bilgi alacağımız zaman hiç tahmin etmiyoruz ama bir bakıyoruz ki sahibi Türk çıkıyor.
Avrupa'daki iş insanları artan ırkçılıktan nasıl etkileniyor? Hangi zorluklarla karşılaşıyor? Kamu kurumlarında işlemlerinde sorunlar oluyor mu?
Güzel bir soru. Bununla ilgili bizim burada mali müşavir arkadaşlarımız var. Bununla ilgili geçen sene hatta maliyenin bir ara şirketlere, yalnız Türk şirketleri değil, şirketlere karşı bir çok şey vardı. İncelemeleri başlamıştı. Tabii bizim etrafımızda daha çok Türk olduğumuz için Türk olduğu arkadaşlarımız, işte bana da inceleme geldi. Hani hissediyorsunuz ki yani bütün Türklere karşı bir şey var. Sadece Türklere yapılıyor diye. Ben bu mali müşavir arkadaşlara sordum, iki tanesine. Tabii onların hem Avusturyalı müşterileri var, hem Türk müşterileri var veya diğer yabancı ülkelerden. Yok dediler Faruk Bey. Yani evet var, maliye defterleri inceliyor. Yani kanun çerçevesi içerisinde yapması gereken. Hiç bunun içinde Türktü, Avusturyalıydı, efendim Pakistanlıydı, Sırptı ayırt etmiyor. Herkese eşit. Herkese eşit. Ve yapılan incelemeler sonucunda hakikaten bir yanlışlık yapılmışsa, yani maliye tarafından ve bunu ispat edersen ki ben dedi birkaç tane şirkete, Türk şirketinin yapılan hesaplamalarda maliyenin yanlış hesapladığını, kesmiş olduğu cezanın yanlış olduğunu ben dedi ispatladım ve bunu da hepsini kestiler dedi. Şimdi şey olarak, devlet olarak devletin buradaki Türk işletmelere veya yabancı kökenli işletmelere bir ırkçı tutumu yok. Var dersek yalan söyleriz. Onun altını özellikle çizelim.
Faruk Bey, Avusturya'da Türklerin ekonomideki payları ne kadar büyüklükte?
Şimdi Avusturya-Türkiye ticari ilişkileri de çok önemli. Türkiye Avusturya'daki Türklerin ticari payı da çok ciddi manada. Şöyle, Türkiye'den biz tabii Avusturya'da ticaret yapanların birçoğu, ekser çoğunluğu ticaretini haliyle Türkiye'den yana tercih ediyor. Yani malları biz Türkiye'den getiriyoruz. Ama bu tek taraflı değil. Avusturya'nın da Türkiye'de ciddi bir yatırımı var. Şu anda Avusturya doğrudan yatırım olarak Türkiye'de dördüncü ülke. Birinci Hollanda, ikinci Amerika, üçüncü İngiltere ve dördüncü Avusturya. Avusturyalı 950 tane şirket var Türkiye'de. Avusturya kökenli, yani Türk kökenliler değil, Avusturyalı firmalar, 950 tane firma Türkiye'ye yatırım yapmış. Bu haliyle karşılıklı ticaretimizi iyi bir noktaya getiriyor. Bu konuda buradaki 1 milyar euro civarında bir ciromuz olduğu söyleniyor. Başkanlık yaptığım dönemde de buradaki ticaret odalarıyla Türkiye'deki odaların çok güzel yaklaşımları olmuştu. Ve o şeyler, çalışmalar hala karşılıklı devam ediyor. Ticaret olarak hakikaten bir sıkıntımız yok. Yani bir şey yapıyorsak, ticaret yapıyorsak bir Avusturyalı partnerimizle güzel bir şekilde anlaşabiliyoruz. Arkadaşlarımız çok iyi. Hatta partner seçerken eğer bir Türkse güvenilir olduğu için bir Türk kökenli, bir Müslüman birisiyle ticaret yapmayı seve seve kabul ediyorlar.
Evet, son olarak dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz?
Evet, konu başlığımız siyasal İslam'dı. Siyasal İslam, dediğim gibi tanımı daha belli olmamış bir terim. Bundan dolayı Avrupa'daki Müslümanlar, yani bizler sıkıntı çekiyoruz. Ama yani şu anda daha %100 sokağa yansımış değil. Kızlarımız, hanımefendiler sokağa çıktığında biraz tedirgin oluyorlar ama yani devletin vermiş olduğu bir güvence var. Ondan dolayı insanlar rahatlar. Ama bunu şeye, sokağa dökmek istiyorlar. Sokakta insanlar ayrışsın diye. Bunu biz de ama pozitif manada bunu düzeltmek için biz burada iyi çalışmalar yapıyoruz. İyi çalışmalar yapan kurumlarımız var. Sivil toplum kuruluşları var. Ciddi kurumlar var. Bu kurumlar hakikaten burada insanlara çok faydalı işler yapıyorlar. Türkiye'deki kardeşlerimize de, Türkiye'deki dinleyicilerimize de şunu tavsiye ediyorum. Yani bu tarz bilgileri direkt birinci şeyden, kaynaktan alırlarsa ve Türkiye'ye gelen hem Avrupalı Türklere, Avrupalılara karşı ön yargılarını atarak ön yargısız bir şekilde ilişkiye girerlerse, eğer zaten Avrupa'ya, Türkiye'ye gelmişse bir Avrupalı, bu demektir ki bunun Türkiye'ye karşı bir ön yargısı yok. Mutlaka bunları iyi şekilde karşılayalım. Biz onun geleceğe umutla bakıyoruz. İnşallah daha iyi günler bizi bekleyecek diyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de yayınımızın sonuna geldik. Faruk Bey, bizimle değerli bilgilerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, 30 yıldır Avusturya'da ticaret yapan iş adamı Faruk Can'la ırkçılıktan Avrupalı Türk iş insanlarının nasıl etkilendiğini konuştuk. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
Dünyadaki Türkiye.